Hayırlı akşamlar, herkese merhabalar. Genç zamanında Erkam Radyo'da, Kalbin Frekansı'nda sizlerle birlikteyiz. Ben Deniz Salih Yüzgenç, Mehmet Ütfarslan abimiz olan birlikteliğimize bu haftada başlamış olduk. Allah nasip etti. Abi hayırlı akşamlar, hoş geldiniz.
Hayırlı akşamlar Salih'im, hayırlı programlar diliyorum.
Eyvallah, teşekkür ederiz. Lütfü abi, malumunuz uzun süredir bir program yapıyoruz ve birçok konuyu da konuşmuş olduk. Şu anda masamızda Meynesi diye bir kitap var. Bu bana bir ilham verdi. Özellikle bu nesil tartışmaları şu an günümüzde çok konuşuluyor. Müslüman gençliğin sorunlarına dair birçok artık çalıştaylar, birçok eserler, birçok çalışmalar yapılmakta. Bununla alakalı acaba bir gündem oluşturabilir miyiz diye ben işin esası bugün size sormak istedim. Yani bu acaba çok konuşulmaması gereken gayet normal bir durum mudur? Yoksa dünyadaki bir globalleşme, küreselleşme zaten herkesi etkiledi. Otomatikman Müslümanları da, Müslümanların çocuklarını da etkileyecek midir? Yoksa acaba Müslümanların çocukları ya da biz hani derdi olan insanlar diyelim, daha böyle sıyrılıp sizin o hani defalarca söylediğiniz artı bir olmak, dünya bizi bekliyor gibi mefkurelerin peşinden gitmesi mi gerekir? Böyle bir aslında soruyla ben bugün başlamak istiyorum.
Hakikaten bu Kaknüs'ten çıkmış. Kaknüs'ü tebrik ediyoruz. Bu konuda gerçekten sosyoloji ve psikoloji alanında güzel kitaplar çıkartıyorlar. M nesli yeni Müslüman gençlik diye ifade ediliyor. Şimdi bir kere bu kuşak çalışmaları çok son dönemde revaç buldu. Kuşak yani nesil çalışmaları. Belli nesilleri belli özelliklerine göre tasnif ediyorlar. Buradaki temel aslında motivasyon yani esas işin arkasındaki yani buna sebep olan saik tüketim aslında. Yani insanları hangi alışkanlıklara sahip olduklarına göre tasnif ederseniz onlara neyi satacağınızı da çok iyi ortaya koymuş olursunuz. Bunlar daha çok reklam ajanslarının insanları böyle gruplandırarak o gruplara yönelik reklam stratejileri hazırlayıp o reklam stratejilerini son tahlilde şirketlere satmalarına aslında kaynaklık sağlıyor. Bu açıdan da yapılanın bir tür aslında modern kapitalizmin bir analiz çalışması olduğunu söyleyebiliriz. Bunda bir sıkıntı yok. Sıkıntı yok derken büyük sıkıntı var Bu zaten kapitalizmin işleyişinin bir göstergesi. Bizi buna kadar alakadar etmeli. Şunu ben özellikle hep vurguluyorum Salih'ciğim. Biz Genç Dergisi'ni 2006 yılında çıkartmaya başladık. 2006'dan bugüne 13 sene geçmiş, 14 sene geçmiş. Hakikaten şimdi ilk çıkarttığımızda böyle önümüze gelip de ya ne çıkartmalıyız arkadaşlar, sizinle neyi paylaşmalıyız diye sorduğumuz gençlerle şimdiki gençler arasında fark var. Dağlar kadar fark var. Ve ben şunu da mesela gözlemledim. Bu konuda tabii yurt dışına gittik, Anadolu'ya gittik, geldik, sürekli dergiyi tanıtma noktasında böyle temas içerisinde olduk genç arkadaşlarımızla. Bu mesela 3 sene, 5 sene de bir bu atıyordu. Hatta ben zaman zaman yayın kurullarında belki sen de hatırlarsın. Ya biz 5 senede bir dönsek, sıfırdan yeni içeriğimizden birinci sayıdan başlasak kendimizi tekrara düşmemiş oluruz. Çünkü bizim 18 ile 23 yaş arasındaki gençlerimiz zaten ondan sonra büyüyüp gençten bir şekilde başka dergilere veya başka yönlere doğru
gidiyorlar.
Transfer oluyorlar. Evet. Terfi ediyorlar öyle diyelim yani. Sonuçta Genç Dergisi bir vazife görüyor, bir ara istasyon olarak onları alıp bir yerden bir yere getiriyor veya en azından onun vesilesiyle bir şekilde böyle bir yücelme diyelim veya terbiye diyelim veya büyüme diyelim, daha doğrusu daha doğru ifade o. Büyüyorlar ve sonuçta artık genci, hatta çok zaman da öyle şey olmuştur. Abi gençte eskisi gibi ben böyle kendimi bulamıyorum falan. Ya sen büyüdün birader ya.
Evet, sorun sende aslında.
Ya sorun da değil aslında. O bir şey yani. Kendisi için güzel de bir şey aslında. Şimdi bu Salih'cim 2 seneye kadar indi. Bak ben kendi gözlemimi söylüyorum yani. Yani 2 senede bir biz neredeyse böyle yepyeni bir nesille karşı karşıya kalıyoruz. O neslin bir önceki nesle göre çok farik vasıfları var. Ben bunu da şuna bağlıyorum. O 2 sene içerisinde o kadar çok ses, söz, görüntü, resim, oyun, video bunlarla muhatap oluyorlar ki yani mesaj bombardımanı içerisinde zaten çok ciddi bir mesafe kat ediyorlar. Normalde belki bir ortaçağ insanının bütün hayatı boyunca görüp görebileceği resmi, haberi, sözü, imajı bunlar 1-2 sene içerisinde görüyorlar.
Evet.
Şimdi bu bir tarafından yahu reva mı bu insana dedirtecek bir şeydir ama şu da var, insan öyle güzel yaratılmış ki tekamül ediyor abi.
Evet.
Senin şimdi kardeşin ya da çocuğun kesinlikle sana karşı çok daha korunaklı bu yeni teknolojilere. Çünkü sen doğduğunda böyle bir şey yoktu.
Evet.
Bir çevre içerisinde büyüdün. O çevre içerisinde kendine göre belli bir takım etki tepki kanunu çerçevesinde belli bazı dikkat çeken işaretlere karşı belli bazı reaksiyonlar geliştirdin. Şimdi hayatının yarısından sonraki bir süreçte yepyeni bir olguyla karşılaştın. Zaten belli bazı şeyler sende oturmuş, alışkanlıklar, vücut kendini artık hayat böyledir diye o yetişme ve kendini teçhiz etme aslında kabiliyetlerini birazcık indirmiş, dumura uğramış yani.
Hı hı.
Dolayısıyla hani niye yaşlılar öğrenemiyorlar veya yaşlılar çok böyle yeni şeylere takılmıyorlar? Çünkü zaten
evet,
alışa geldikleri bir hayatın içerisinden. Şimdi bizde de öyle ama bu gençler öyle değil. Bunlar tam da bizim sonradan gördüğümüz bu yeni teknolojilere doğdular, içine doğdular. O yüzden onlara ne deniyor? Dijital yerliler deniyor. Biz dijital göçmen deriz. Dijital yerlilerin dijital göçmenlere göre çok daha bağışık sistemleri kuvvetli bu şeye, yeni teknolojilere karşı. Dolayısıyla bizim aslında dezavantaj olarak gördüğümüz birçok nokta bunlar için avantaj olabilir. Yani sen diyorsun ki ya ormanın içerisinde efendim hayvanlar var, kurtlar var. Ya adam zaten ormanın içerisinde doğmuş yani.
Evet.
Nasıl yaşayacak? Ha, orada da tabii bir anne lazım, bir işte kendisini böyle koruyacak, kollayacak, neyin düşman, neyin efendim dost olduğunu ona söyleyecek bir şey lazım ama sonuçta senin kadar korunaksız değil, hatta belki senden çok daha iyi şartlara sahip. O açıdan da bu kuşak analizlerinin gerçekten önemli olduğunu düşünüyorum. Hele hele sözünü bu gençlere ulaştırmak isteyenler için kuşak analizleri çok önemlidir. Ben bu tür kitapların, yani İyi Nesli diye bir kitap çıktı mesela. Hı hı, yine evet. Kaknus'tan çıkmıştı. Onu da internet nesli, 90'dan sonra doğan nesli, İyi Nesli olarak isimlendiriyor yazar. Burada da Şerine Can Muhammed diye bir Amerikalı zannediyorum yazar, M nesli diye, yeni Müslüman gençlik diye bir efendim kitap yazmış. Orada da ilginç bir yine reklamcılık taktiği, yankı uyandıran ben nesli ve narsizm illeti kitaplarının okuyucusuna.
Evet.
Yani normalde bunu nasıl beklersiniz? Bak ben ilk gördüğümde dedim ki yankı uyandıran ben nesli ve narsizm illeti yazarından
diye beklerdik.
Diye. Evet. Ama kitaplarının okuyucusuna diye böyle çok ilginç bir
taktik yapmışlar. Kabak da zaten aslında keza öyle yani, kabaktaki
görseller,
evet, çizimler. Tabii yani belli bir şey de yansıtıyor. Biz kendi çevremizden de tecrübe ediyoruz. Genç dergiyle alakalı geri dönüşlerde olsun ya da diğer yaptığımız programlarda olsun. Bize gelen geri dönüşlerde bir nesil kaygısı var. Bu her dönem belki vardı. Ama bu nesil kaygısı sanki günümüzde biraz daha hani ortaklaştığı için dünyanın. Yani nasıl söyleyelim? Bu küreselleşmenin sonucudur belki. Artık dinin yerini de başka şeylerin almasıyla beraber. Çünkü insanlar o hazzı, o dini frekansı başka yerlerden doldurmaya çalışıyorlar. Sadece ben İslamiyet'in bu anlamda zarar gördüğünü değil, diğer dinlerin de, yani mesela Hollywood sinemasında eskiden ben hatırlıyorum abi, 90'lı yılların sonundaki filmlerde, yapılan filmlerde, işte Matrix gibi filmlerde bile hatta bir böyle alttan bir şey dalgası veriliyordu yani. Hani yeni bir evren falan filan ama alttan bir kilise falan, hani damar bir şey var gibi. Şimdi o da kayboldu yani. Yine son moda Hollywood filmlerinde kiliseyle de dalga geçmeye başlamışlar. Çünkü artık tamamen sizin de söylediğiniz gibi tüketin. Yani tüketmekten başka bir şey yapmayın. Artık dünyanın geleceği tüketime dayalı. İşte iyi şey üretin ve bunu tükettirin. Bunu başarırsanız işte günümüzde şimdi mesela her tarafta lokmacılar açıldı, görmüşsünüzdür belki, Lokmata diye. Ben onu da arkadaşlara diyorum, arkadaşlar gelin Ümraniye'ye falan bir tane açalım diyorum dükkandan. Çünkü yeni nesil tatlıcı Lütfü abi. Ya lokma geleneksel bir şey normalde. İçine çikolatayı basıyorlar abi. Sosu döküyorlar. Böyle bisküvi kırıntıları falan. Değişik bir şey. Onu gençler çok seviyor yani hakikaten. Ha belki belli bir yaş üzerine hitap etmiyor ama yani tatlıya bile, yani yeni bir şeye bile yeni bir form yüklüyorlar yani, sosyal medyanın etkisiyle özellikle. Bu anlamda bu nesil tartışmaları herhalde bitmeyecek gibi geliyor bana. Biz sizle de çok konuştuk aslında bu konuyu. Yani belki yaptığımız bu nesil tartışmalarıyla alakalı bir 10 program olmuştur.
Şöyle
ama
bir, evet, evet.
Sizin dediğiniz gibi yani 5 senede bir nasıl Genç Dergi'nin kapağını konuşuyorsak, yani kapak konusu aynı şeye gelebiliyorsa, bu tartışma da öyle yani.
Şimdi Salih'im şöyle bir şey var. Temel önce bir referans noktalarını tespit edelim de. Biz bu dünyaya kulluk yapmaya geldik. Allah ve Resulü nasıl bir hayat bizim için istiyorsa onu yaşamak arzusundayız. Bunu yaşamak arzusu efendim iki tane kaynağın, kitap ve sünnetin, modern hayatın içinde yaşadığımız hayatın sıkıntıları, bize sunduğu yeni problemler ve özellikle belki daha önceden hiç görülmemiş problem alanları göz önüne alınarak üretilmesi, yeni bir hayat tarzı değil bu. Ve yaşamak istediğimiz hayat tarzının yeni problemlerle aslında böyle bir cebelleşerek ortaya çıkmış bir formundan bahsediyoruz. Yani şu daha böyle somut hale getirmek için şu ifadeyi kullanayım. Yani bir hak dostu, hak dostluğu dediğimiz Allah'ın veli kulu olmak, her devirde Allah'ın rahmet kapılarının açık olduğu her devirde mümkün ve matlup bir şeydir, istenen bir şeydir. Allah bizim kendisine dost olmamızı istiyor. Allah bizi cennetine almak istiyor. Böyle olunca da ortadaki efendim yeni problemler karşısında 1500'lü yıllarda menakıplarını okuduğumuz veya 1800'lü yıllarda menakıplarını okuduğumuz Allah dostları neleri aşarak, nelerle savaşarak, neleri kaygı ederek hak dostluğuna erişmişlerse bugün de değişen bir şey yok aslında. Ama ne var? Sorun değişmiş. Senin efendim karşılaşacağın dünkü düşmanın belki bugün yeni görünümleri söz konusu falan filan. Bu noktada aslında imtihan aynı. Çünkü insan aynı. Çünkü insanın her devirde bir hak bir de batıl şeklinde önünde iki tane hep adres olacak. Nereye yöneleceği, batılın nasıl bir efendim çağrışla çağırdığı her zaman değişmekle beraber hakkın da kendine göre bunu en az onlar kadar efendim uyanık ve yoluna haris olarak yani istekli olarak yapışması sonucu ortaya çıkacak yeni bir söyleyiş tarzı ile ortaya koyması gerekiyor. Şimdi günümüzdeki işte M nesli diye ifade edilen bu tür nesillerin aslında şöyle bir en büyük önlerine sorun var. Hem kendim kalayım hem de hiçbir şeyden geri kalmayayım. Bu ne kadar mümkündür? En temel soru budur. Hem kendim kalayım hem de hiçbir şeyden geri kalmayayım.
Evet.
Ya Müslümanın yapacağı yapmayacağı şeyler bellidir kardeşim. Bunları 1500 senedir biz zaten biliyoruz, söylüyoruz. Ulema söylüyor, kitaplar yazıyor. Ve hakikati böyle tada tada yaşayan Müslümanlar da bunu hayatlarıyla zaten gösteriyorlar. Şimdi sen efendim işte diyelim takılacağın yerler bellidir. Takılman gereken yerler bellidir. Günlük hayatında yapman gereken bir takım vazifeler vardır.
Bellidir onlar.
Mesela bunlar bellidir.
Evet.
Şimdi şöyle bir şey Salih. Beş vakit namaz kılan bir insanın o beş vakit hayatını öyle bir tanzim eder, öyle bir programlar, öyle bir yerine koyar ki. Sen atıyorum mesela işte efendim ya bugün arkadaşlara takılalım. Evet şuraya gidelim şu kafeye. Bu kafede efendim şöyle bir işte normal işte insanlar gibi eğlenelim. Yapamazsın abi sen ya. Senin bir gece hayatı derdin varsa, senin bir sabah namazı derdin varsa, senin efendim ya nerede, kimlerle, niye oturuyorum şeklinde bir şeyin varsa, derdin varsa sen böyle bir hayat yaşayamazsın kardeşim. Sen gecenin 12'sinde gidip mesela içkili bir mekanda bizim de hakkımız buralara takılmak diyerek oturamazsın kardeşim. Sen günah işlenen bir yerde bulunamazsın yani. Sen YouTube videoları çekerek işte Müslüman kadının da bakımlı olması gerekir. Bak ben de şöyle bakımlıyım. Bak çantamda neler var diyemezsin abi ya. Teşhir edemezsin hocam sen ya. Senin efendim görüneceğin yer bellidir, görünmeyeceğin yer bellidir. İhtirat diye bir şey vardır. Haremlik, selamlık diye bir şey vardır. Kimle ne kadar ne zaman takılacağın bellidir. Erkeklerle oturmak kalkmak, kadınlarla oturup kalkmak bunların hepsinin belli bir takım kuralları vardır. Müslüman olmak bu anlamda belli bir kayıt, belli bir kural, belli bir efendim disiplin içinde yaşamak demektir. Bugün dünya dinleri içerisinde hiçbir din Müslümanlık kadar disiplinli değildir. Günde beş vakit namaz kılacaksın. Senede bir ay oruç tutacaksın. Hacca gideceksin. Cebindekinden vereceksin. Diyorlar ki işte neyi infak edelim? De ki ihtiyaç fazlasını. Bu ayet burada durduğu müddetçe kardeşim hiç kimse efendim ben %2,5'unu verdim kurtuldum. Yok böyle bir şey yok. Kurtulursun belki. Kitaplar kurtulduğunu söyleyebilir ama o ayet orada durdukça ihtiyaç fazlası nedir ihtiyaç fazlası? Herkese göre değişir kardeşim. Dolayısıyla sadaka, infak, Allah için bir hayat yaşamak, emri bil maruf, nehyenil münker. Yani bu noktalardaki bizim ölçülerimiz hani genel geçer dışarıdaki işte gençlerin böyle bir hep beraber o kapitalizmin aslında kendilerine sunmuş olduğu hayat tarzı içerisinde cep telefonu, kafe, internet ve işte efendim modalar. Hı hı. Böyle diyelim. Cep telefonu. İnternet, kafeler, modaya da AVM diyelim. AVM kültürü diyelim. Ya bu dört kültürün arasında sıkışmış bir Müslümanlık, yani ne kadar Müslümanlıktan nasibi vardır bilmiyorum ben onu.
Evet.
Onu hocalar tartışsınlar. Ama hepsinin hakikaten İslam bir hayat yaşama noktasında önümüze getirdiği zorluklar bellidir.
Evet.
Ben hem bunlarla beraber olacağım, hem de efendim İslami hayatımı devam ettireceğim. Biraz orada bir sıkıntı var kardeşim. Efendim üçüncü bir yol yok mu? Arada bir yer bulunabilir. Bulunabilir ama gerçekten şeyden çok yersin yani. Esas temel umdelerden yiyorsan o zaman ne kıymeti kaldı ki bu işin?
Evet. Yani bu acaba şey de olabilir mi abi ya? Biraz hani bir dayatma var. Tamam, bunu kabul ediyoruz ama biz nerede hata yaptık sorusunu da düşüncesini akla getirmeli midir? Yani gerçekten bir hata yapılmış mıdır bunun bu kadar yaygınlaşmasında? Yani ortada bu çatışmaların, bu benzerliklerin çok fazla olması karşı taraflarla, iç içelik. Acaba gerçekten bir sıkıntı ortaya çıkarabilir mi? Çünkü biz özellikle sizle hani mesela Erasmus meselesini konuşmuştuk. Oradan da hatırlıyorum. Hakikaten bizim çevremizden de bazı arkadaşların böyle Erasmus için ya da başka bir şeyler için yurt dışına gidip, ya abi burada cami yok yani, artık gelince kalacağız ya da akşam hepsini kaza ediyorum ya da ya mecbur gidiyoruz hani alkollü mekanlara, başka yer yok dediklerini gördük yani. Acaba burada da hani sanki çıkış noktalarında belli hatalar oldu mu yani önümüze koyulan dengelerde, bilemiyorum yani.
Yani orada Salihçim, bizim bu kurgu içerisinde bir şeyi iyi fark etmemiz lazım. En büyük afet modern kapitalizmin işte bu dönüştürücü rüzgarıdır. En büyük afet budur. Bundan daha büyük afet yok yani. Bu seni öyle bir dönüştürüyor, öyle bir farklılaştırıyor ki sen otururken, kalkarken, yazarken, çizerken, yaşarken, tüketirken, hatta üretirken mecburen o tarafa doğru kayıyorsun. Dahası var, öyle bir rüzgar ki bu, ben sana karşı duracağım, senin esmene karşı bir tavır koyacağım dediğin anda seni bile alıyor, bir muhalif olarak yine paketleyip etiketleyip seni de bir metaya dönüştürüyor. İşte Che Guevara'nın hali. Hı hı. İşte Amişlerin hali Amerika'daki. Yani alıyor böyle. Şimdi orada hakikaten şu modern zaman içerisinde hiçbir kültür, hiçbir gelenek bu modern kapitalizmin çürütücü, kendine dönüştürücü rüzgarından menfi anlamda etkilenmemezlik yapamamıştır yani. Sadece İslam kalmıştır bu anlamda. İslam'ın kendi içindeki hayat nizamı, hı hı, sünnet özellikle, sünnet yani Kur'an'ın hayata yansımış bir hayat tarzı olarak ortaya konmuş şekli anlamında söylüyorum sünneti. Sünnet bu anlamda insanlığın, bak sadece bizim değil, insanlığın son çıkış yeridir. Afetten kurtulmanın, necat dediğimiz kurtuluşa varmanın yegane adresi, çaresi sünnete yapışmaktan geçiyor. Bu her anlamda böyledir. Tıbben de böyledir, ahlaken de böyledir, sosyal olarak da böyledir, psikolojik olarak da böyledir, ekonomik olarak da böyledir. Ekonomik olarak sade hayat, zühd, tıbben, tıbb-ı nebevi, Efendimizin hayat tarzı, sosyal anlamda yine Efendimizin ortaya koyduğu bir takım prensipler, hepsi bunların bir efendim bize alternatif hayat sunuyor. Mesele burada bu alternatif hayatın önüme koyduğu tatmin vasıtalarına mı yapışacağım, yoksa modern hayatın hepimizi çürüten, sadık tüketicilere dönüştüren bu efendim çürütücü iklimine mi razı olacağım? Ne yapmaya çalışıyoruz biz? Bak, kitaptan açtım, bir yer geldi sonuç kısmında, okuyayım şimdi. ABD'de yaşayan genç Müslümanlardan Mimar Meryem bilmem ne. Sınırları aşma ve gelecek için, gelecek nesil için yeni bir dil yaratma arzusundayım. Bak, sınırları aşma ve gelecek nesil için yeni bir dil yaratma arzusundayım. Ben bir mimarım, bir şeyler yaratırız ve yeryüzünde kendi mührümüzü bırakırız. Kimliği ve gelecek hakkındaki görüşleri ise şöyle, buraya dikkat şimdi. Ben sizim. Sadece geldiğim yere, geleneklerime, mirasıma, kurallarıma ve kültürüme göre tanımlanamam. Herkesten, her yerden ve her şeyden en iyi olanını alıp modern bir kültüre dönüştürmeye inanıyorum. Hepimiz birbirimizden öğrenmeli diğerlerinin hayatındaki iyi şeyleri kendi hayatımıza aktarmalı ve küresel vatandaşlar olmalıyız. Değişime açık olmalı, hatta özlemini duymalıyız. Yeni bir şeyler için zorla ve kendine özgü ol. Şimdi bu dil Salihciğim, bu dil nasıl bir dil biliyor musun? Şimdi ben sana bir şey söyleyeyim.
Bu bir din aslında herhalde Lütfü abi, değil
mi? Zaten kendi içinde bir hayat tarzı, ideoloji bu işte yani. Bak şimdi, hani demiş ki biz güneşe gideceğiz demiş. Bu zamana kadar kimse gitmedi güneşe, biz güneşe gideceğiz demiş. Trabzon'dan bir arkadaşımız. Ondan sonra ya demişler nasıl gideceksin? İşte akşam serinliğinde gideceğiz demiş. Şimdi güneşe eğer biz şu anki mevcut bulunduğumuz yerden biraz daha yakın olsaydık, o çok hassas bir denge. Allah'ın varlığına da en büyük belki delillerden bir tanesi. Yani öyle bir yerdeyiz ki biraz geride kalsak donacaktık, biraz ileri gitsek yanacaktık. Çok güzel bir yerdeyiz şu anda. Hatta bunu da böyle kafa karıştıracak olanlar diyorlar ki yani zaten yandılar, zaten dondular. Sen burada tam burada kaldığın için, rastgele burada olduğun için yaşıyorsun zaten diyor. Tamamen böyle bir, onun da şeyi var yani. Sen delil diyorsun, adam buradan da böyle bir ifade söylüyor. Neyse bunlar, bu 50-50 dengesi hiç değişmeyecek o noktada. O açık ve net. Gayba iman mı yoksa değil mi? Şimdi şunu söyleyeyim ben sana. Şeyler vardır ya, eski tip hamamlar vardır. Hı hı. Hamama girmeden önce bir ara sıcaklık yeri vardır. Böyle bir tür orada dinlenirsin. Birden çıkmamak için yani. Şimdi hamamdan tamamen üzerinden buharlar çıkarken doğrudan soğuğa çıksan üşütürsün falan diye bir ara yer vardır. Orada birazcık oturursun falan. İşte elbiseni değiştirirsin, üstüne bakarsın, kurulanırsın falan. Şimdi hamamdan çıkan bir adamın sıcaklık algısıyla dışarıda tir tir titreyen bir adamın sıcaklık algısı arasında fark var. Gücün yanında, gücün tam merkezinde, bütün o efendim çağdaş dünyaya hastalık yayan mikrop merkezinin yanında bir hayatınız varsa, sizin gerçeği algılamanızla Kabe'nin yanında akşama kadar Kabe'yi seyredip oradan böyle bir efendim hayatı değerlendirme noktasında kalan birisinin hakikati algılaması arasında fark var. Şimdi M nesli gibi bir takım ifadeleri ortaya koyanlar aslında tam da modern kapitalizmin bize sunduğu çerçevenin içerisinde biz var olabilir miyiz şeklinde bir sorudan yola çıkıyorlar. Buraya siz ne kadar uzaklaşır, o hayattan ne kadar kendinize ait değerlere giderseniz bu kavramlar size o kadar şey geliyor. Uçuk geliyor. Sonra diyorsunuz ki ya bunlar onlara benzemişler diyorsunuz. Onlar gibiler diyorsunuz. Hiçbir farkları yok ki. Bunların Müslümanlık dediğimiz temel o hani hayatı biçimlendiren ve anlamlandıran dirilik kaynağı ile irtibatları ne düzeydedir?
Evet, evet.
Bunları ondan farklılaştırmıyorsa. Şimdi orada da şöyle bir soru geliyor. Farklılaşmak zorunda mıyız kardeşim? Evet kardeşim, farklılaşmak zorundasın. Bu dünyada sömürü, zulüm, adaletsizlik, gelir farklılığı, Afrika'da bu kadar ölen insan varsa ve sen buna Müslüman olarak gönlünden kopan bir çığlıkla cevap veremiyorsan, hayat tarzı olarak da bunlara böyle değil, şöyle yaşanır diye kendi peygamberinin ve efendim onun bize öğrettiği işte o sünnetinin bir hayat tarzı olarak onlara takdim edemiyorsan, senin hiçbir şeyin kalmamıştır demektir. İddian kalmamıştır. İddiası olmadığınca da insanın kendisi de olmaz, kendisinin varlığında bir hükmü olmaz. Ben doğrusu bu tipi, yani bu tip dediğim tip, İşte sizinle beraber var olabiliriz. Ben sadece geleneğimle tanımlanamam. Ben aslında her şeyin en iyisini alan bir tipim. Hı hı. Bu bir ara formdur. Bunun bir sonraki adımı onlardan birisisin artık. Sen fark şeyin yok yani. Hiçbir farkın yok yani. Seni Müslüman yapan esas umdenin ne olduğunu keşfetmen lazım kardeşim. Ha bu birlikte yaşamak, tahammül etmek, beraber efendim işte Yahudilerle, Hristiyanlarla beraber yaşamış. Medine vesikası bu anlamda Efendimizin bize ortaya koyduğu çok önemli bir öğretidir. Nasıl beraber yaşanır? Bu bir tahammül müdür? Bu bir efendim karşılıklı saygı mıdır? Bunu tartışıyor zaten ulema. Ama bizim kesinlikle kendimiz olarak kalmamız için bir direnç noktası geliştirmemiz ve onlara benzemememiz şarttır Salihciğim. Aynı mekanlara gidip, aynı teknolojileri kullanıp, aynı hayat tarzına sahip olup, sadece böyle şeklen sayılabilecek aynı ortamlarda bulunup sen kendine ait davayı devam ettiremezsin kardeşim. En azından söylem bazında farklılaşman gerekiyor yani. Bunun da zaten dediğim gibi 5 vakit namaz,
hangi insanlarla beraber olmak gerektiği ve ne tür bir gaye sürmek gerektiğine dair temel ilkeler zaten seni tanımlayan şeylerdir. Seni onlarla beraber tutamaz yani, kılamaz yani. Yani bunun basit örneklerine girmek istemiyorum. Zülfiyare dokunur. Biz de en başta kendimiz de incinebiliriz. Ama abi, peki... aynı dizileri izleyerek, aynı efendim kafelere takılarak, aynı internet sitelerinde, aynı yani sonuçta evet. O küreselleşmeden hepimiz maalesef etkileniyoruz.
Evet. Aynı replikleri kullanıyoruz.
Aynı dili kullanarak, evet. Aynı teknolojileri kullanarak sen nasıl kendine ait bir dünya oluşturacaksın ki yani?
Bu mesela 20 sene önce nasıldı abi siz Amerika'dayken? Yani siz oraya gittiğinizde siz de böyle bir hissiyata kapıldınız mı? Hani orada ben Türkiye'den geldim ama bakın ben de aslında dünya insanım gibi bir şey oluyor muydu sizde? Yoksa siz hani bu bahsettiğiniz gibi, çünkü orada bulunduğunuz sürede de hani dediniz ya az önce oranın merkezinde olmak insanı daha farklı hissettirebiliyor falan diye. Sizde öyle bir şey oldu mu peki abi?
Bizim şimdi kendimiz hem beyaz olduğumuz için hem de işte ben kendim en başta bekar olarak gitmiştim. Sonradan eşimi getirdim çocuğumla beraber. O dönemde yalnız yaşadığım zamanlarda herhangi bir hani dış görünüş itibariyle Amerika'dan farkım yoktu. Yani yürürken, giderken, gelirken, insanlarla muhatap olurken. Yani adam bakıyor ha Türk. Yani Türk kafasındaki Türk imajı yine belki devedir, yine belki efendim çöldür möldür ama sonuçta işte beyaz bize. Ama bir siyah, bir Arap ya da bir başörtülü onun için diğer anlamına geliyor. Diğer anlamına geliyor. Yani o diğerine yönelik tavır gelişiyor. Diğeri de şimdi insan çok hassas bir varlık yani latif. Yani sana birileri böyle itiyorsa seni diğeri diye tarif ediyorsa sen de bir şekilde ona karşı bir tepki şey yapıyorsun, geliştiriyorsun. O tepkinin de aslında senin normal yaşaman gereken hayatın kimyasını bozan bir boyutu oluyor maalesef. İşte Müslümanların hep böyle mazlum kendilerini addetmeleri gibi yani. Hep mazlum olmak bu yüzyılda bizim payımıza böyle bir şey düşmüş. Bu psikolojiyi bozuyor bir müddet sonra yani. Normal bir şeye halet-i ruhiye sahip olamıyorsun yani. Yani o önemli bir şey gerçekten.
Abi o zaman yani belki şöyle bir şey söyleyebiliriz. Böyle gidiş gelişlere meraklı olan ya da böyle bir düşüncesi olan arkadaşlarımız, kardeşlerimiz bu anlamda hakikaten kendilerini ciddi anlamda gözden geçirip bu hani mazlum psikolojisiyle değil de ben abi Müslümanım ve bu psikolojiyle geliyorum, gidiyorum diyerek gitmeler lazım. Belki çantalarında seccade bulundurmaları lazım işte. Hani namaz kılacak yer yoksa.
Tabii öyle canım.
Bunu çok duyuyoruz çünkü. Biz burada Erasmus'a giden arkadaşları da ağırladık. Bunu diyenler oldu mesela. Ben abi çantamda seccadeyle geziyordum dedi.
Ben zaten tek bir şey söylüyorum Salih'im gidenlere.
Evet.
Namaz vakti geldiğinde çıkart namazını kıl kardeşim. Nerede olursan ol yani. Yani böyle bir gayeyle git bir de yani. Şimdi buradan eskiden tabii daha böyle uzun yolculukları hep otobüsle yapardık. Yani şimdi bindiğimiz zaman gönlümüze şöyle bir şey düşerdi. Ya sabaha oradayım ama arada mesela 3 vakit namaz var. Ne yapacağım ben şimdi? Bunları sen hesap etmezsen kardeşim. Senin Müslümanlığın nerede kaldı ya? Efendim işte yolcuyuz şeyiz. Ya yine o oradan yola çıkarak böyle bir şeyle yapıyorsan yine hani seferdeyim ben. Dolayısıyla bazı şeyler bana nispeten kolaylaştırılmış gibi bir yine İslami bir düşünüşle bakabiliyorsan helal olsun sana. Ama ya zaten kılarız kardeşim. Önemli olan işte efendim şu yolculuğu atlatmaktır diyorsan işte orada bir sıkıntı vardır yani. Bu hayatın her safhası için ve her zaman geçerlidir. Gittiğin zaman namaz endeksi bir hayatın olacak. Önce caminin yerini soracaksın.
Evet.
Önce Müslümanlarla buluşmaya çalışacaksın. Evet. Önce efendim ben burada nasıl bir dinimi yaşayabileceğim ortam oluşturabilirim bunun derdine düşeceksin. Yani gidiyor şimdi adam Amerika'ya bir takım böyle çalışma ve seyahat programları diye bir takım programlar var. Kazinoda krupiyerlik yapıyor ya. Ya böyle bir şey olabilir mi kardeşim ya? Senin nerede kaldı Müslümanlığın? Sen niye böyle senin Müslümanlığın girdiğin, çıktığın, yaptığın, ettiğin işlere müdahale edemiyorsa?
Evet.
Sen o zaman tabii ki dersin ki ya beni böyle kabul edin. Tamam ben de sizden biriyim. Adam zaten onu hazır yani razı. Senin onun temel çatısına bir sözün yok ki zaten. Beni diyorsun kabul edin. O da lütfen seni kabul ediyor. Hayır kardeşim. Senin kurduğun bu mimariye karşıyım ben ya. Burada dengesiz bir şey var. Adaletsiz bir şey var. Burada insaniyetin rağmına rağmen oluşturulmuş bir dengesizlik var. Ben buna karşıyım esas. Ha bunun sen kendin koyabildiğin mi alternatifini? Koyamadım. Ama koyabileceğim günü de heyecanla, merakla bekliyorum. Allah bana o nefesi, o kuvveti verecek diye.
Eyvallah.
Dua içerisinde.
Sizde olan radyo kayıtlarımızı malum inşallah bir kitaplaştırma projemiz devam ediyor. Yakında da Ramazan'a inşallah buradan da hatta duyurmuş olalım. İnşallah çıkacak gibi yani. Bir aksilik olmazsa. Ramazan ayında. İnşallah Lütfü abi. Onların son okumalarını şu an gözden geçirirken bu bahsettiğiniz mevzuyla alakalı yine ben bir şey sormuşum size. Ya yani buna benzer bir şey sormuşum. Siz şey diyorsunuz abi. Bir şey yapmak bazen çözüm olmayabilir ama hiçbir çözüm buğz etmeden başlamamıştır diyorsunuz. Yani ilk önce bir buğz edin.
Çok güzel.
Sonra zaten çözüm yolu gelecektir.
Güzel.
Hakikaten de buğz etme olayının aslında İslam'da ne kadar önemli bir mesele olduğunu, bir karşındaki ya da sana düşmanlık güden bir insana benzememenin seni nasıl aslında tamamıyla bir Müslüman profiline soktuğunu görmek lazım. Filistin meselesinde, Kudüs meselesinde çok gündeme gelen tartışmalardan biri. Oraya gidip gelenlerde hep gözlemlediğimiz meselelerden biri. Ya işte bu sekülerleşme oraya da inmiş. Bir davadan bahsediyoruz ama dünyada herkes sekülerleşmiş. Biz Kudüs'ü savunuyoruz ama Kudüslü gençler çok seküler haldeler. Bir farkları kalmamış. Tabii ki öyle olur. Çünkü dünya artık maalesef oraya gidiyor. Eğer Türkiye bu anlamda bir umutsa ki hala öyle gözüküyor, hala öyle gösteriliyor birçok insan tarafından. Hatta Türkiye'yi umut görenlerin şu an işte başına gelenleri görüyoruz. Yani bunlara böyle bir şey senaryosu demek bence çok saçma olur. Yani Sudan'daki olaylar mesela. Ben muhakkak Türkiye'yle bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü Türkiye'nin oradaki hareketlenmeleri tabii, falan tabii, insanı rahatsız ediyor. Yani İslam'ı işte bu nesil tartışmalarının dışında temiz ve doğru şekilde İslam'ın öngördüğü şekilde taşımaya çalışanlara karşı dünyada bir nefret, bir mücadele hala devam ediyor. O anlamda büyük vazifeler bizlerin omuzunda Lütfü abi.
İnşallah.
İnşallah da bu yükleri kaldırabiliriz. Allah güç kuvvet verir.
Amin. Cümlemize inşallah. Çok teşekkür ederiz.
Biz teşekkür ederiz.
Sizin de böyle bir çaktırmadan kitap reklamı yapmış olmanızdan ben çok etkilendim doğrusu.
Sağ olun. Teşekkür
Salih
ederiz
Bey,
abi.
Evet. Böyle bir...
Yo, şöyle söyleyeyim. Şu an kitabı bir arkadaş gördü. İsmini söylemeyeyim. Dedi ki yani hakikaten benim hayatımda bile yer eder dedi yani. Çünkü sizin sözler hakikaten belki şu an radyodan çok anlaşılmıyor ama bir kağıttan okunduğu zaman bayağı bir şey ifade ediyor abi.
Radyodan anlaşılmıyor yani.
Yok şöyle 4-5 senedir yapıyoruz. Adam daha yeni söylüyor bana. Ne kadar güzelmiş ya. 5 senedir lütfen bunları söylüyor. Kardeşim radyoda dedim ya. Hiç dinlemedin mi radyoyu dedim yani.
Evet, evet.
Haksız mıyım Lütfü abi?
Estağfurullah. Tamam Salih seni kızdırmayalım ya. Tamam.
Eyvallah. Allah razı olsun. Abi teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim Salih'cim. Allah sizlere de inşallah sözünüze, yazınıza, çizginize hep böyle bir teselsül bereketi versin. O teselsül bereketi çok güzel bir kelimedir. Yani
İnşallah.
Hep böyle bir dokunduğunuz yer güzelleşsin, orada kalmasın. O dokunduğunuz yer de başka yerleri güzelleştirsin. Çünkü Efendimiz bir dokunmuş, bak 1500 senedir akıp giden böyle güzel bir teselsül bereketi var. Biz inşallah o berekete böyle bir yapışabilirsek bütün derdimiz odur yani. Oradan konuşalım, oradan söyleşelim. Hep oradan böyle bir o bereketten hayatımız zenginleşsin. Çünkü onun söylediği, Allah ve Resulünün söylediği hayat veren şeylerdir. Dokunduğu yeri yeşertir. Yeşerttiği yerde başka yerleri yeşertir. Bu böyle kıyamete kadar devam edecek biiznillahü teala.
Eyvallah. Teşekkür ederiz abi. Erkam Radyo'da bugün Genç Zamanlı programında Lütfü Arslan abimizle yine programımızı icra etmiş olduk. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere diyelim. Allah'a emanet olun.